Dünden yarına Türkiye.
Dünden yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Programımızda Türkiye siyasi tarihi, çok partili hayata dönüş, çok partili hayata geçiş sürecinde yaşananlar ve reformlarla beraber 14 Mayıs 1950'de iktidarın barışçı bir şekilde seçim kurallarına riayet edilerek düzgün, adil, açık sayım ve gizli oy kullanma suretiyle yapılan 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidarın el değiştirmesiyle başlayan Demokrat Partili yıllar ve Demokrat Partili yıllardaki gelişmelere karşı gelişen bürokratik reaksiyonun neticede 27 Mayıs darbesine dönüşmesi süreci, 27 Mayıs darbesinde yaşanan hak ihlalleri ve aynı zamanda darbeyle beraber başlayan cuntacılık damarının harekete geçirdiği silahlı kuvvetler içerisindeki cuntacı grupların faaliyetleri, yeniden çok partili hayata dönüş sırasında, öncesinde yaşanan Demokrat Parti'nin önde gelenleri, lideri Enderes başta olmak üzere idam edilmesi, bu atmosferde yapılan seçimlere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklendiği üzere tek başına iktidara gelememesi ve koalisyonlar dönemi, bu dönemde yaşanan yeni darbe teşebbüsleri ve nihayet 65 yılındaki seçimlerle Adalet Partisi'nin %53'e yakın oyla tek başına iktidara gelmesi ve Adalet Partisi'nin iktidara gelişiyle beraber yaşananlara bakmıştık. Bütün bunlar olurken dünyadaki gelişmelere de ister istemez bakmak gerekiyor. Geçen programda özellikle 1968 yılına geldiğimizde dünyadaki 67'den itibaren başlayan Vietnam işgali sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gelişen protestoların zaman içerisinde Batı'da daha yaygın bir protesto hareketine, keza aynı şekilde Çekoslovakya'da dahi bir protesto eylemine, Sovyetlere, Doğu bloğuna karşı bir yeni işte güler yüzlü sosyalizm adıyla ortaya çıkan demokratikleşme taleplerine yol açtığını ifade etmiştik. Türkiye'de bu dönemde artan, 67 yılında da aynı eylemler söz konusu ama 68'de giderek artan öğrenci eylemleri söz konusu. Öğrenci eylemleri giderek siyasi bir mahiyet kazanıyor. Yani öğrencilerin talepleriyle ilgili olmaktan çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filosunun İstanbul'u ziyareti dolayısıyla bir hadiseye dönüşüyor. Halbuki 6. filo daha önce de birçok kez Türkiye'ye gelmiş durumda. Ve üstelik şunu da ifade edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile o dönemin hükümetinin arasındaki ilişkiler de çok iyi değil ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı'nın Türkiye'nin taleplerini karşılamaması sebebiyle Adalet Partisi Genel Başkanı, Başbakan Süleyman Demirel, Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler tesis ederek hem kredi hem yüksek teknoloji almak suretiyle Türkiye sanayisinin temelini, bel kemiğini teşkil edecek işte demir, çelik, alüminyum ve rafineri tesislerini Sovyet desteğiyle bu yıllar içerisinde yapılan görüşmelerle hayata geçiriyor. Ama bu öğrenci eylemleri de çok enteresandır. Amerika Birleşik Devletleri karşıtı olarak başlayan bu eylemler zaman içerisinde hükümet karşıtı bir çerçeveye taşınacak. Bu eylemlerin giderek kızışmasıyla beraber bir yandan bu 27 Mayıs öncesindeki mantığın işletildiği, yani öğrenci eylemleriyle hükümetin devrilmesine yol açacak ve zaman içerisinde de gizli radikal bir takım sol örgütlerin kurulup geliştiği, bunların devrim yapma maksadıyla siyasi şiddet hareketlerine girişeceği, yani bu örgütlerin işte adları zaten ordu, cephe, bunlar netice itibariyle bir takım silahlı eylemlerle devletin kağıttan bir kaplan olduğunu düşünerek ve parlamenter sistemin, işte parlamentonun, seçimlerin cici demokrasi adıyla küçümsendiği bir bakış açısıyla malum bu öğrenci eylemlerinin içinden çıkan örgütler, yapılar böyle bir bakış açısına sahip. Yani herhangi bir şekilde demokrasi talebinden bahsetmiyoruz. demokrasiye oy kullanmaya karşı Marksist-Leninist, Stalinist bir anlayışla gelişen bir devrim ve bu devrim içinde devrimin nasıl yapılacağına ilişkin aralarında fraksiyon tartışmaları var. Köy ağırlıklı mı olacak, işçi ağırlıklı mı olacak, Çin usulü mü olacak, Sovyetler Birliği usulü mü olacak? Bu tartışmalar söz konusu. Ve bu aynı zamanda o dönemde ortaya çıkmaya başlamış olan Türkiye'deki sosyalist görüşün meşruiyetçi oyla, parlamenter mücadeleyle hayat bulacağı Türkiye İşçi Partisi tecrübesine de büyük bir zarar veriyor. Türkiye İşçi Partisi bu dönemde adeta üçlü bir kıskaç içerisinde, zaman içerisinde varlığını devam ettirse de ad düzeyinde siyaseten tasfiye edilmiş durumda. Bir tanesi Çekoslovak işgaliyle beraber Sovyetler Birliği'nin ve bazı Doğu Bloğu ülkelerinin, tabii işte Sovyetler Birliği'nin talimatıyla, emriyle tanklarla Çekoslovakya'ya girip reform taleplerini kanla bastırmasını destekleyen Türkiye'deki Sovyetçi Komünist Hareket'in varlığı bu işçi partisinin içerisinde bir bölünmeye yol açıyor. Çekoslovakya işgaline karşı çıkanlarla karşı çıkmayanlar arasında bir bölünme bu işçi partisini ortadan ikiye bölüyor. Zaten küçük bir parti, bu aralarındaki uzlaşılamayacak bu çelişki, kopuş hareketi daha da küçültüyor, marjinalleştiriyor, gruplara, ezipleri ayırıyor. Bunun üstüne bir de siyasi şiddet kullanarak devrim yapacakları, dolayısıyla aslında partiye, parlamenter mücadeleye, meşruiyete ihtiyaçları olmadığını düşünen radikal sol gruplar, örgütler çıkacak. Bu örgütlerin varlığı da, yani bunların bir kısmı İşçi Partisi içerisinde siyaset yapan gençleri örgütleyerek gerçekleşecek. O yüzden de İşçi Partisi içerisinde siyaset yapan bazı gençler İşçi Partisi'nin kongrelerine basacaklar. Buralarda kargaşalar yaşanacak. Bu da İşçi Partisi'nin üzerinde ikinci bir baskı. Üçüncüsü de İşçi Partisi üzerinde zaten bütün bunların ötesinde zaman içerisinde 12 Mart darbesiyle ortaya çıkacak bir devlet ve hukuk nizamı açısından da bir meşruiyet sorunu var. İşçi Partisi bu baskı neticesinde 60'lı yılların başında ortaya çıkan ve Türkiye siyasetinde siyasi yelpazeyi genişletecek, bu manada radikal akımları, radikal gençliği meşru yola, parlamenter mücadeleye çekecek şansı kaybediyor. Ama dediğimiz gibi bu şansı kronolojik açıdan söylersek, bu üçlü baskının ilki özellikle Sovyet işgalini destekleyenlerle diğerleri arasında yaşanan gerilim. İkincisi bu şiddet hareketlerini, yani Leninist bir modeli benimseyen devrimci, darbeci eğilimlerle meşruiyetçi, işte parlamenter mücadeleye inananlar arasındaki gerilimden çok yıpranarak çıkıyor İşçi Partisi. Nihayetinde kapanıyor İşçi Partisi. 12 Mart darbesinden sonra kapanacak. Evet, yani bu görüldüğü üzere mücadelelerin, şimdi o zamana ilişkin mesela birçok örnek vermek lazım. Bu örneklere bakınca işte AB'de askerlerine yönelik eylemler, efendim onlara karşı protestolar İzmir'de, Ankara'da, efendim buna eşlik eden yüksek okulların devletleştirilmesi talebi söz konusu. Başka birçok yerde de, yani böyle Erzurum'da, şurada, burada böyle eylemler söz konusu. Bu zaman içerisinde işgal boykot komiteleri oluşması, bunların bir konsey adı altında birleşmesiyle devam ediyor. Bu tabiatıyla üniversiteleri sarsıyor ve aynı zamanda 27 Mayıs darbesi fonda olduğu için, değerli dinleyiciler, bu eylemlerin nihayetinde meşru hükümetin 27 Mayıs vari bir darbeyle devrilmesi ihtimalini de akla getiriyor. Bu da tabiatıyla 65 sonrasında %53 oyla Türkiye'yi normalleştirme misyonuna soyulmuş olan Adalet Partisi'nin üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu eylemler giderek bu bahsettiğimiz yapıların güçleneceği, örgütleneceği bir çerçeve oluşuyor. ortak pazara da karşı bir hale dönüşüyor. Yani o zaman için şimdikinin Avrupa Birliği'ne karşı sadece ABD'ye, NATO'ya değil ortak pazara da karşı eylemlere dönüşüyor. Dediğimiz gibi zaman içerisinde bu yürüyüşlerin ötesine geçip üniversite işgallerine dönüşüyor. Üniversite işgalleri, boykotları burada bir meşru olmayan bir iktidar yapısının doğmasına, bunların da zaman içerisinde bahsettiğimiz o kendilerince devrim yapacak, şiddet kullanarak siyasi iktidarı Marksist-Leninist anlayışla değiştirecek öğrenci ve öğrencileri yöneten, onlara akıl veren öğretim görevlilerinin elinde bir yapıya dönüşmeye başlıyor bazı üniversiteler. Buralarda ciddi anlamda daha sonraki problemlerin köklerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tabiatıyla ifade ettiğimiz gibi o zaman için bunun nereye gideceğini görmeyen bazı siyasiler de çok net bu eylemlere destek veriyorlar ve netice itibariyle bu eylemlerin ağır maliyetlerini Türkiye birkaç yıl içerisinde ödemek durumunda kalacak. Tabii bu sol ağırlıklı öğrenci eylemleri zaman içerisinde solun dışında kalmış grupları da başka arayışlara itiyor. Yani onlar da ayrı yapılarda örgütlenmeler, bu solun üniversitede kurduğu tahakküme karşı gelecek. Çünkü bu işgal, boykotlarla beraber o fakültelerde, o sol grupların kurduğu hakimiyette diğer grupların herhangi bir varlık göstermesine izin verilmiyor. Bu da beraberinde diğer gruplarla bu sol gruplar arasındaki gerginliği artıracak, zaman içerisinde de siyasi çatışmaya dönüştürecek gerginliklerin temelini atıyor. Dediğimiz gibi burada ne yazık ki aslında dünyadaki gelişmeler ve soldaki birbirinden farklı eğilimleri bilen, bu çerçeve içerisinde daha tecrübeli olan kesimlerin burada ön alarak belki işin kendilerini de, mesela burada söyleyecek olursak Türkiye İşçi Partisi'ni de ortadan kaldıracak ve Türkiye İşçi Partisi'nin meşru bir seçenek olmasını da elinin tersiyle edecek bu yeni gençlik ve işte radikal sol akımın gelişmesi karşısında bir tavır takınamıyor. Yani bu dediğim gibi ciddi anlamda bir problem. Aslında mesela başlangıçta Süleyman Demirel bu eylemler konusunda bir sözü de vardır, tarihe mal olmuş. Yollar yürümekte aşınmaz diyor. Yani yürümekle, protestoyla aşınmayacağı için hükümetin hani bunları tamamen ortadan kaldırmak gibi bir özetlenemeyecek bir bakış açısı var. Yani onlar madem protesto edilecek yürüsünler, gösteri yapsınlar çerçevesinde bakıyor. Ama bu zaman içerisinde dediğimiz gibi bu grupların kurduğu tahakkümle o protesto eylemleri giderek başka çerçevelere taşınıyor. Bu arada işte Prag Buharı'nın İşçi Partisi'ni böldüğünü görüyoruz. Biraz bu konuyu ele alalım. Çünkü öbür o öğrenci hareketlerinin şiddet hareketlerine dönüşmesi süreci önümüzdeki dönemin temel noktalarından birisi olacak. Bu Prag Buharı'da solda Türkiye İşçi Partisi'nde kalıcı tahribatlar meydana getirecek, marjinalleştirecek ve bu marjinallikle beraber hani demokratik sosyalizmi savunan, meşru mücadeleyi savunan kesimlerin gücü giderek azalacak maalesef. Çekoslovakya'daki Sovyetler Birliği'nin müdahalesi, tanklarla, orduyla müdahalesi, Türkiye'de solun büyük ümitler beslediği Türkiye İşçi Partisi'nde ciddi tartışmalara yol açıyor. 68'de Sovyet Birliklerinin Dubček rejimini yıkmak amacıyla Çekoslovakya'ya müdahalesi Genel Başkan Mehmet Ali Aybar tarafından eleştirilince partinin genel yönetim kurulu ile merkez yürütme kurulunda kimi yöneticiler Aybar'a cephe alıyorlar. Aybar'ı eleştiriyorlar. Yani Aybar işgal eleştiriyor. İşgal eleştirdiği için bazı Türkiye İşçi Partisi yöneticiler de Aybar'ı eleştiriyorlar. İşte kırılma buradan başlıyor zaten. Aybar'ın Dubček'i destekleyen ve bu arada güler yüzlü sosyalizm, hürriyetçi sosyalizm gibi yeni kavramları da gündeme getiren açıklamaları Merkez Yönetim Kurulu'nda tartışmaya açılıyor. Toplantıda beşler olarak isimlendirilen Behice Boran, Nihat Sezgin, Şaban Erik, Minnetullah Haydaroğlu ve Sadun Eren'in sunduğu Aybar'ın açıklamalarının partiyi bağlamadığı yönündeki önerge reddedilince beşler toplantıyı terk ediyor. Ardından 9-11 Kasım'da toplanan ve iki kanadın yarıştığı 3. Büyük Kongre Aybar ve ekibinin başarısıyla sonuçlanıyor. Muhalif listeden yalnızca Şaban Erik ile Sadun Eren yönetime girebiliyor. Bir süre sonra partili 9 milletvekili olağanüstü kongre çağrısı yapıyor. Ali Karcı, Çetin Altan, Sadun Eren, Adil Kurtel, Fatma Hikmet İşmen, Yunus Koçak, Şaban Erik, Behice Boran ve Yusuf Ziya Bahadınlı'nın imzasını taşıyan çağrıda partiyi bölünmeden kurtarmanın tek yolunun Aybar'ın genel başkanlıktan ayrılması olduğu açıktır deniliyor. Yani Aybar eğer ayrılmazsa biz ayrılacağız demek bu. 28 Aralık'ta toplanan olağanüstü kongrede muhalefet bu kez yönetime 11 üye sokabiliyor. Ancak kazanan yine Aybar ekibi oluyor. Kongre sonrası girilen 69 seçimlerinde tipin oyları 65 seçimlerine oranla %3'ten %2,5'a geriliyor. Bu bahsettiğimiz tartışmalar, gerginlikler İşçi Partisi'nin oylarında azalmaya ve İşçi Partisi'nin inanılırlığını kemirmeye başlıyor. Bu dediğimiz gibi öğrenci eylemleriyle falan daha da artacak. Seçim sisteminin de değişmesi nedeniyle partinin meclisteki milletvekili sayısı 15'ten 2'ye düşüyor. Oysa Aybar bu seçimlerden büyük bir başarıyla çıkmayı umut ediyor ve ısrarla bunu dile getiriyordu. Bana kalırsa %2,5'luk bir oyda Aybar bu yaşanan gerilimler, yani Sovyetlerin müdahalesi karşısında dünyada solun içine girdiği problem karşısında Aybar'ın başarısı olarak mütalaa edilmesi lazım. Ama o dönem öyle telakki edilmiyor. Parti içerisinde hızla büyüyen muhalefetin de etkisiyle seçimden sonra Aybar 62 Şubat'ından beri yürüttüğü genel başkanlıktan 15 Kasım 69'da istifa ediyor. Bakınız, yani 3'ten 2,5'a düştü diye istifa ediyor. Daha sonra İşçi Partisi mesela asla bu oylara ulaşamayacak ve Aybar'ın istifası ve Aybar'ın işte güler yüzlü sosyalizm, demokratik sosyalizm, efendim hürriyetçi sosyalizm, meşruiyetten ayrılmayan bir çizgide ısrarı, Sovyetçi olmayan bir arayışı netice itibariyle tasfiye ediliyor. Bence bu da İşçi Partisi açısından sorun başlangıcı oluyor. Burada bir virgül koyalım. Önümüzdeki hafta bu meseleye devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.
Dünden Yarına Türkiye.